Ayrım 6.
Aileden gelenler dışında coşku tanımayan ve içinde bulunduğu durgun hayata uygun olan bu yerler, kendi huzurlarını insanın ruhuna da iletiyordu. Onu ilk defa o göz kamaştırıcı balo tuvaletleri içinde göreceğim yerde, burada, Kont'la çocuklarının arasında görmüş olsaydım, şimdi aşkımın geleceğini yıkmasından korktuğum için içimi pişmanlıkla dolduran o çılgın öpücüğü çalar mıydım? Hayır, beni bahtsız kılacak böyle kötü bir durumda onun önünde diz çöker, iskarpinlerini öperek üstlerine birkaç damla gözyaşı bırakır, sonra gidip Endre ırmağına atardım kendimi. Ama teninin taze yasemini kokladıktan, bu aşk dolu kadehin içindekini içtikten sonra içimde insanüstü hazların tadı ve umudu belirmişti. Bir vahşinin öç alma saatini beklediği gibi yaşamak ve zevk saatini beklemek istiyordum ben de. Ağaçlara asılmak, bağlara tırmanmak, Endre'nin sularında uzana kalmak istiyordum. Isırmış olduğum o nefis elmayı bitirebilmek için gecenin sessizliği, hayatın yorgunluğu, güneşin sıcaklığı bana suç ortaklığı etsin istiyordum. O, benden türkü söyleyen masal çiçeğini ya da insan kasabı Morgan'ın arkadaşları tarafından gizlenmiş hazineleri de istese, sahip olmak için çırpındığım o gerçek zenginlikleri ve o sessiz çiçeği elde etmek için getirip önüne sererdim istediği şeyleri. Tanrıçama gözlerimi dikerek içine daldığım düş hali biterken bir uşak gelip kendisiyle konuşmuştu. Bu arada onun konttan bahsettiğini işittim. Bir kadının kocasına ait olması gerektiğini ancak o zaman düşünebildim. Bir baş dönmesi verdi bana bu düşünce. Sonra bu hazinenin sahibini görmek için çılgın ve karanlık bir merak uyandı içimde. İki duygunun hükmü altına girmiştim. Kin ve korku. Hiçbir engel tanımayan, her şeye pervasızca göğüs geren bir kin, karmaşık ve mücadelenin sonuna, özellikle onun kaderine ilişkin bir korku. Anlatılmaz önsezileri vardı içimde. İnsanı onursuz kılan el sıkışmalardan çekiniyordum. En çetin iradelerin bile parça parça körlendikleri o içten çıkılmaz güçlükleri daha şimdiden sezinliyordum. Bugün toplumsal hayattan tutku dolu ruhların aradığı sonuçları çıkarıp atan uyuşukluğun gücünden korkuyordum. Kontes, işte Monsieur de Mortsoff dedi. Ürkmüş bir at gibi dikildim bacaklarımın üstünde. Bu hareketim Kontes'in de Monsieur de Chessel'in de gözünden kaçmamıştı. Ama hiçbiri sessiz de olsa uyarmaya kalkmadı beni. O sırada ilgiyi başka tarafa çekecek bir şey oldu. 6 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir kız girdi içeri. Babam geldi dedi kız. Madeleine ne oluyor bakalım diye azarladı annesi. Çocuk Monsieur de Chessel'in uzattığı elini sıktı, bana da ufak bir selam verdi şaşkınlık içinde. Sonra dikkatle süzmeye başladı. Sıhhati yerinde mi diye sordu Monsieur de Chessel Kontes'e. Kontes kucağına sokulmuş bulunan kızın saçlarını okşayarak daha iyice diye cevap verdi. Monsieur de Chessel'in sorduğu bu sorudan Madeleine'in 9 yaşında olduğunu öğrendim. Biraz önceki tahminimin yanlış çıkması Enikon'u şaşırtmıştı beni. Bu şaşkınlığım annenin yüzünde keder gölgeleri yarattı. Demek ki ortada kurcalanmaması, saygı gösterilmesi gereken bir yara vardı. Anne yüreğine özgü bir yara. Gözleri uçuk, teni ışık altında porselen kadar beyaz, zayıf bir çocuktu. Bu şehrin havasında yaşayamazdı şüphesiz. Kır havası ve onu bağrına basan annesinin gösterdiği özenler, yabancı bir iklimin sertliğine rağmen sere konulmuş bir bitki kadar nazik olan bu bedende hayatı sürdürmeyi başarıyordu. Gerçi annesini hatırlatan hiçbir tarafı yoktu Madeleine'in. Ama annesinin ruhunu taşıyordu ya, bu ruh onu ayakta tutmaya yetiyordu. Seyrek, kara saçları, çukur gözleri, çökük yanakları, cılız kolları, daracık göğsü, hayatla ölüm arasında bir mücadeleyi gösteriyordu. Bu dursuz duraksız mücadelede şimdiye kadar Kontes galip gelmişti. annesinin üzülmemesi için olacak madden canlı görünmeye çalışıyordu. Çünkü arada sırada dalıp da kendini unutunca salkım söğütler gibi acıklı bir durumda olduğunu fark ediyordunuz. Hani görseniz yurdundan buralara dilene dilene gelmiş, açlıktan karnı göçmüş, bitmiş tükenmiş, gayretli bir çingene kızı derdiniz. Annesi saçlarını karga kanatları gibi iki parçaya ayıran çizgiden öperek ''Jack'ı nerede bıraktınız?'' diye sordu. Bu sırada Kont oğlunun elinden tutarak içeri girdi. Tıpatıp kız kardeşine benzeyen Jack da aynı zayıflık belirtileri vardı. Böyle şahane güzelliğe sahip bir kadının yanında bu iki cılız çocuğu görüp de Kontes'in şakaklarına yayılan, yalnız Tanrı'ya açıklanmış olduğu halde alnına müthiş anlamlar çizen gizli kederin kaynağını sezmemek mümkün değildi. Monsieur de Morsof'un beni selamlarken çözümleme alışkanlığından yoksun olduğu için güvensizlik içinde bulunan bir adamın kaygılarını saklamayı beceremeyen gözleriydi. Olanı biteni anlattıktan ve benim adımı söyledikten sonra karısı yerini ona bıraktı ve salondan çıktı. Işıklarını onlardan alıyormuş gibi gözlerini annelerinin gözlerinden ayıramayan çocuklar da onunla birlikte dışarı çıkmak istediler. Kontes, siz burada kalın sevgili meleklerim dedi onlara, parmağını dudaklarının üstüne götürerek. Sözünü dinlediler ama gözleri iyice gölgelenmişti ikisinin de. Ah, insan bu sevgili kelimesinin kendisi için söylendiğini duyabilmek için neler yapmazdı. O salondan çıkınca çocuklar gibi ben de canlılığımı yitirdim. Adımı öğrenince Kont bana karşı tavrını değiştirmişti. Demin soğuk ve çatık kaşlıyken şimdi sıcak denemezse bile hiç değilse daha nazik davranmaya başladı bana. Konu olduğum için memnun olmuş gibiydi. Vaktiyle babam, efendilerimiz uğruna büyük ama kuşkulu, tehlikeli ama etkin olabilecek bir rol oynamak için kendini feda etmişti. Napolyon'un iktidarı almasıyla her şey mahvolunca babam da birçok gizli muhalifler gibi hak etmediği derecede suçlamalara uğrayarak taşranın ve aile hayatının sakin havasına sığınmıştı. Ya hep ya hiç diye ortaya çıkarak siyasal hayatın orta yerinde boy gösterdikten sonra devrilen büyük kumarbazların kaderi buydu sonunda. Ailemin serveti hakkında, geçmişi, geleceği hakkında hiçbir bilgim olmadığı için Kont de Morsof'un hatırladığı bu boşa işlenmiş kederin özelliklerinden de habersizdim. Yine de aile adamımızın eksikliği, Kont'un gözünde insanın birinci erdemi olan soyluluk beni iyi karşılamasına sebep olmuştu. Ama bu iyi karşılamanın gerçek nedenini ancak sonraları öğrenebildim. Bir an için bu ani değişme rahatlık vermişti içime. İki çocuk konuşmanın üçümüz arasında yeniden başladığını görünce Madeleine başını babasının ellerinden kurtardı, açık kapıya baktı, bir yılan balığı gibi sıyrıldı gitti. Jack da arkasından koştu. İkisi de annelerinin yanına gittiler, uzaktan seslerini duyuyordum. Aziz kovanlarının çevresinde fızıldaşarak dönen arılar gibiydiler. Nasıl biri olduğunu keşfetmeye çalışarak kontu seyretmeye başladım. Ancak yüzündeki belli başlı birkaç çizgi beni öylesine ilgilendirdi ki çehresine yüzeyden bir inceleme yapmadan geçemedim. Olsa olsa 45 yaşlarında bir adamdı ama 60'ına merdiven dayamış bir görünüşü vardı. 18. yüzyılın sonunda kopan büyük fırtına iyice yıpratmıştı onu. Tepesi çıplak başının etrafını rahiplerinki gibi yarım ay şeklinde çevreleyen saçları, karalı grili yumaklarla şakaklarını okşadıktan sonra kulaklarının ardında sona eriyordu. Belli belirsiz de olsa yüzü, ağzı kana bulanmış bir akordun yüzünü andırıyordu. Çünkü burnu hayatı temelinden oynamış, midesi zayıflamış, mizacı eski hastalıklarla bozulmuş bir adamın burnu gibi kızarmıştı. Sivrilerek biten yüzüne göre fazla geniş kalan kimisi uzun, kimisi kısa çizgilerle karışmış alnı, zihin yorgunluklarına değil, açık havada geçen bir hayatı, bahtsızlığı önlemek için gösterilmiş çabaları değil, o bahtsızlığın sürekli ağırlığını gösteriyordu. Soluk yüzünün ortasında esmer bir çıkıntı meydana getiren elmacık kemikleri, bedeninin ona uzun bir hayat sağlayacak kadar sağlam olduğunun bir deliliydi. Kış güneşi gibi üstünüze düşüyordu, parlak, sarı ve sert bakışları. Berrak ama sıcaklıktan yoksun, kaygılı ama düşüncesiz, çekingen ama sebepsiz. Ağzı sert ve buyurucu, çenesi düz ve uzun. Uzun boylu ve zayıftı. Varsayılan bir değere yaslanmış, hukuk yönünden başkalarına üstün ama aslında kendisinin daha aşağıda olduğunun bilincine varmış bir asilzade hali vardı. Köy hayatının kapıp koyuverme eğilimi dış görünüşünü ihmal etmesine yol açmıştı. Kılığı kıyafeti, köylülerin de komşularında sırf emlakının değeri için önem verdikleri bir çiftçinin kılığı kıyafetiydi. Esmerleşmiş ve bumburuşuk olmuş ellerine bakılınca yalnız ata bindiği zaman ya da kiliseye giderken eldiven taktığını hemen anlardınız. Kunduraları kaba sabaydı. Gerçi muhacirlikte geçen 10 yıl, çiftçilikle geçen ikinci bir 10 yıl yüzünde vücudunda büyük yıpranmalar meydana getirmişti. Ama yine de bir asalet kalıntısı devam ediyordu üstünde. En iflahsız, en kindar bir liberal bile, liberal kelimesi o sıralarda henüz moda olmamıştı. Onda şövalyece bir dürüstlüğün La Quotidienne gazetesine hep bağlı kalmış bir okurun sarsılmaz kanılarının bulunduğunu görebilirdi. Ayrıca davasına içten bağlı, siyasal öfkelerini belirtirken açık sözlü, partisine hizmet edebilmekten aciz, buna karşılık onu zararlandırabilecek bir yapıya sahip, nihayet Fransa hakkında hiçbir bilgisi olmayan bu dindar adama hayran kalırdı. Hani adamlar vardır, hiçbir uzlaşmaya yanaşmazlar. Kendilerine bir görev verildi mi, elde silah hemen oracıkta ölümü göze alabilirler. Ama canlarını, paralarını veremeyecek kadar da cimridirler. İşte o adamlardandı Kont. Yemek sırasında çökük, buruşuk yanaklarında ve arada bir çocuklarına gizlice kayan bakışlarını, etkileri yüze vurup da orada zapt edilmiş bazı sıkıntılı düşüncelerin belirtilerine dikkat ettim. Onu görüp de bunu anlamamanın imkanı var mıydı zaten? İster istemez çocuklarına verdiği hayattan yoksun bu iki bedenden dolayı kim suçlamazdı ki onu? Kont bu konuda kendi kendini suçluyordu gerçi ama bir başkasının kendisini yargılamasını da kabul etmiyordu. Suçluluğunu bilen bir güç gibi kederli ama hayat terazisinin kefesine attığı acıları karşılayacak kadar bir cömertlikten ya da iştenlikten yoksun bulunan bu adamın özel hayatı da sert çizgilerinde ve her zaman kaygılı gözlerinde beliren sertlikle dolu olsa gerekti. Karısı iki yanına iki çocuğunu almış bir şekilde içeri girince insan nasıl bir mahzenin kemerleri üstünde yürüdüğü zaman ayaklarıyla sanki altındaki derinliği hissediyormuş gibi olursa ben de bu evde bir felaket kokusu sezdim. Bir araya gelmiş bu dört kişiyi görünce gözlerin birbirine bir ötekine gidince yüzlerini ve karşılıklı tavırlarını inceleyince hüzne batmış düşünceler serpildi içime. Güzel bir gün doğuşundan sonra yağan ince ve gri bir yağmurun güzel bir ülkeyi hafifçe karartması gibi. Konuşma konusu bitince Kont Monsieur de Chessel'i bir köşede bırakarak yine benden bahsetmeye, karısına ailem hakkında bilmediğim bazı şeyler anlatmaya başladı. Yaşımı sordu. Söylediğim zaman Kontes de demin kızının yaşını öğrendiğim zaman düştüğüm şaşkınlığa düşmekten kendini alamadı. Kim bilir henüz 14'ümde falan olduğumu sanıyor belki de. Sonradan öğrendiğime göre onu bana sımsıkı bağlayan ikinci bağ bu olmuştu. Ruhundan okumuştum bunu. Umudum geçmişin bir ışınıyla aydınlanan analık duygusu ürpermişti. 20 yaşımı geçmiş olduğum halde bu kadar cılız, bu kadar kavruk ama yine de bu kadar kuvvetli olduğumu görünce belki de içinden bir ses "Onlar yaşayacak" diye bağırmıştı ona. Merakla baktı bana. aramızdaki birçok buzun bir anda eriyiverdiğini hissettim. Sanki bana soracağı binlerce sorusu vardı ama hepsini içinde tuttu bunların. Çalışmaktan hastalandınız demek. Vadimizin havası size sağlığınızı geri getirecek dedi. Yeni eğitim sistemi çocuklar için kötü sonuçlar doğuruyor dedi Kont. Kafalarını tıka basa matematikle dolduruyoruz. Bilim bilim diye mahvediyoruz zavallıcıkları. Vaktinden önce yıpratıyoruz. Burada dinlenmelisiniz dedi bana. Üzerinize çöken düşünce çığı altında ezilip kalmışsınız. Eğitim yine dinsel kurumların eline verilerek bu kötü gidişin önü alınmazsa herkese birden sunulan bu eğitim sistemi kim bilir bize nasıl bir çağ hazırlayacak. Bu sözler onun kralcılık davasına yararlı olabilecek yetenekli bir adama seçimlerde oy vermeyi reddederken söylediği bir cümleyi hatırlatıyordu. Gerçekten Kont kendi adayları için oy toplayan bir zata kafa adamlarından hep sakınırım demişti. Bahçede bir gezinti yapmayı teklif etti bize ve yerinden kalktı. Ama Monsieur diyecek oldu Kontes. Evinde ne kadar hakim olmak istediğini ama o sırada bunu ne kadar az başardığını gösteren sert ve azametli bir tavırla geriye döndü Kont. Bir şey mi var canım diye sordu. Monsieur Tur'dan yaya olarak gelmiş buraya. Monsieur de Chessel de bilmiyormuş bunu. Tutup kendisine Frasville'de gezdirmiş. Bunun üzerine tedbirsizlik etmişsiniz dedi Kont bana. Her ne kadar sizin yaşınızda. Üzüntüsünü belirtmek için başını salladı. Konuşma yeniden başladı. Bu arada onun ne kadar aşırı bir kralcı olduğunu, kendisini kızdırıp da rahatımdan olmamak için ne kadar dikkatli davranmak gerektiğini anlamakta gecikmedim. Sırtına çarçabuk başka bir elbise geçirmiş olan deminki uşak yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Monsieur de Chessel kolunu Madame de Morsof'a uzattı. Monsieur de Morsof da benim koluma girdi, ilk katta salonun bir eşi olan yemek odasına geçtik. Yemek odası Tours işi beyaz taşlarla döşenmişti, duvarlar yerden bir metre yüksekliğe kadar tahta kaplanmış, daha yukarısı ise üstlerinde çiçek ve meyve resimleri bulunan parlak kağıtlarla örtülmüştü. Pencerelerde kırmızı şeritlerle süslü perkal perdeler vardı. Büfeler, bul mamulatı eski şeylerdi. Elde örülmüş kumaşlarla kaplı sandalyelerse oymalı meşedendi. Bol yemek bulunmasına rağmen lüks bir görünümü yoktu sofranın. Biçimleri birbirine benzemeyen parçalardan meydana gelen aile, gümüş takımı o zamanlar henüz yeniden moda olmamış saks porselenleri, sekiz köşeli sürahiler, sapları akikten bıçaklar ve şişelerin altlarında Çin lakesinden yapılmış yuvarlak altlıklar ama parlak ve diş diş kenarları yaldızlı kovalarla çiçekler konmadan da edilememişti. Bütün bu eski şeyler çok hoşuma gitti. Hele duvarları kaplayan revyon kağıtlarına, bunların çiçekli çiçekli kenarlarına da bayıldım. Sevinçten içim içime sığmıyor, yalnızlığım ve yeknesak bir hayatın onunla benim arama koyduğu içinden çıkılmaz güçlükleri göremiyordum. Onun yanında sağında oturmuştum. Bardağına şarap koyuyordum. Evet, ne umulmaz ne beklenmedik bir mutluluktu bu. Elbisesine sürünüyordum onun. Ekmeğini yiyordum sofrasında. Şu yan yana geçen 3 saatin sonunda hayatım onun hayatına karışmıştı artık. Kısacası o müthiş öpüşle karşılıklı utancımız olan bir çeşit sırla bağlanmıştık. Şerefli bir alçaklık içindeydim. Kont'un hoşuna gitmeye çalışıyordum. O da bütün dal kavukluklarımdan hoşlanıyordu. Köpeği okşamalı, çocukların en ufak isteklerini yerine getirmeye hazır olmalıydım. Çemberler, akik bilyalar getirmeliydim onlara. At gibi binebilirlerdi üstüme. Bana kendilerine ait bir şeymiş gibi bakıp istediklerini yaptırmadıkları için kızıyordum onlara. Aşkın da sezgileri vardır dehanınki gibi. Sertliğin, asık suratlılığın, düşmanca tavırların bütün umutlarımı suya düşürebileceğini hissediyordum. Bütün yemek benim için iç sevinçlerle dolu olarak geçti. Kendimi onun evinde gördüğüm için onun gerçekten soğuk tavırlarını da kontun nezaket perdesi arkasında saklanmış ilgisizliğini de fark etmeme imkan yoktu. Hayat gibi aşkın da bir buluğ çağı vardır. O çağ boyunca kendine yeter. Tutkunun gizli fırtınalarıyla uyumlu olan ama hiç kimsenin aşk hakkında hiçbir bir şey bilmeyen onun bile anlayamayacağı bazı acemi cevaplar verdim. Bir rüya gibi geçti bundan sonrası. Ve bu güzel rüya sıcak, kokulu bir akşamüstü ay ışığı altında çayırları, kıyıları ve tepeleri süsleyen beyaz dekorlar ortasında Endre suyunu geçerken sona erdi. Bilimsel olarak nasıl adlandırıldığını bilmediğim ama o büyük günden sonra sonsuz bir zevkle dinlediğim bir yeşil kurbağanın belli zaman aralıklarıyla söylediği o duru, hüzün dolu ve tek şarkı vardı kulaklarımda. O zamana kadar duygularımın çarpa çarpa köreldiği bu mermer duygusuzluğunu bir süre sonra başka yerde de olduğu gibi orada anladım. Hep böyle mi olacak diyordum kendi kendime. Kaçınılması imkansız bir etki altında gibiydim. Geçmiş günlerin uğursuz olayları tatmış olduğum bu bütünüyle kişisel olan zevklerle çatışıyordu. Frasbil'de varmadan önce Kloşgar'da baktım. Aşağıda ırmakta bir kayık gördüm. Bir düş budak ağacına bağlanmıştı. Sallanıyordu. Türen'de ton derler bu kayıklara. Kont de Morzef'e aitti bu kayık. Ara sıra balığa çıkarken kullanıyordu. Kimsenin bizi dinleme tehlikesi olmayan bir yere gelince Monsieur de Chessel "Sanırım," dedi, "aradığınız o güzel omuzları bulup bulmadığınızı sormaya lüzum kalmadı artık. Monsieur de Worzoff'un gösterdiği güzel kabulden dolayı doğrusu kutlamak gerek sizi. Hani aşk olsun, daha ilk hamlede hedefe ulaştınız." Bir cümleyle, bir daha önce bahsettiğim sözlerle kırık yüreğim canlanıverdi. Kloşgard'dan ayrıldığımızdan beri tek kelime söylememiştim. Monsieur de Chessel bu susuşumu mutlu oluşuma bağlıyordu.